belki de en uzak ve o denli en büyük düşünün. Gül çocuk beklerken İlhan çocukluğunun sessiz ırmakları gibi içerisinde akarak o güne de gelen bu düşünü eksiltmemiş olmanın özlemiyle bir oğlunun olmasını istediğini söylüyordu. Şimdiye değin benden oldukça küçük olan yakınlarımıza, dostlarımıza oğul haberini önceden verdiğim olmuştur. O güne değin rastlantılar sizlerimle örtüştüğü için İlhan da sessiz sormadan bekler olmuştu. Oğlun olacak dememi. Biraz geç de olsa bu kısa tümceyi işitti benden. Adını da düşündüm. O zaman kimseye söylemedim ama belki ölürsem diye yazılarımı topladığım dosyanın girişine yazı verdim. Türkülerin ilk yaş gününe küçük bir gümüş kaplama çerçeve götürecektim. Çerçevenin içerisinde tükenmez kalemle İlhan'ın iç yüzüne yazdığı not bulunan Samsun paketi kağıdı vardı. Ağabeyime bir kız adı bulmak düştü. Selam. 21 Mart 1978. Oda No. 307. Tel 323 ve imza. Gece yarısı kızı olduğunu öğrenince bizim evin kapısına gelmiş, üzüntüsünden zili çalmaktan vazgeçmiş. Sabahleyin kapıyı açınca paspasın üzerine düşen kağıdı bulmuş Rana. İlhan'ın bir kızı olmuş diyerek girmişti odaya. Kız olduğuna hiç mi hiç üzülmemiştim. Ama İlhan'ın üzüldüğünü düşünerek derin bir üzüntüye kapılmıştım. Şimdi düşünüyorum da, acılarla biçimlenmemiş insanlar, yaşamın ve sevincin ta kendisine üzüntüye dönüştürmekte, yapay acılar türetmekte ne kadar da yaratıcı oluyorlar. İlhan, tabanca ve oğul düşünü bir süre daha yineledi. Güle yanımızda takılırdı da, ama çok geçmedi. Türküler tatlı mı tatlı, sevimli mi sevimli, güzel mi güzel mi bir kız olmaya başlayınca, İlhan'ın sevinci çocukluk düşünü örtüverdi. Daha 6-7 aylıkken bazı sözcükleri söylemeye, bir yaşına gelmeden kısa tümceler kurmaya başlayınca İlhan artık oğlum olsaydı demedi. Birkaç gün türkülerden ayrı kalınca Güle, elimde değil, birkaç günde olsa çok özlüyorum bu kızı dermiş. 5 Kasım günü nezarete yanıma getirildiğinde hemen ilk sözleri arasında ağabey demişti. Sabahleyin çıkarken türküler uyuyordu. Uyandırmaya kıyamadım. Öpüp ayrıldım. Bizi arabada döverlerken İlhan'ın sesi çıkmadı. Arabadan indiğimizde yere bir kez daha düşüp doğrulduktan sonra yeniden dövmeye başladıklarında bizi tutanaklardan aktarıyorum. Başçavuşa küçük kızımı uyandırmaya kıyamadan buraya geldim. Bizi dövdürmeyin demişti. Kendisi için, kendi canı için istediği bir şey yoktu bu yakarışta. O en kutsal olanı, en kutsal hakkını, yaşam hakkını, türküler için, türküler ve Alaz için, onların gülen gözlerine acının ve kederin ağır kurşun bulutu ağmasın diye istemişti. Öldürümü burada anlatmayacağım. Bunu İlhan'ın son 5 gününde ayrıntılarıyla yazdım. Bu yazıyı daha sonra yayınlamamın uygun olacağı kanısındayım. Ölüm çok yakınımızdayken, ölüm geliyorken, ölümü ben göremedim. Ölüm geldiğinde bile İlhan sağ dizi üstüne çömelmiş, kolları sarkmış, başı öne düşmüş, ağzı açık, benizi solmuşken bile İlhan, İlhan diye seslendiğimde bile, sesimi duymadığında bile gelmiş olan ölümü göremedim. Birkaç kez şöyle yazdım. O kadar birlikte olduk ki onunla son kez nezarette aynı kanepede yan yana yattık. Son kez birlikte kelepçelendik. Son kez birlikte fotoğrafımızı çektiler. Birlikte dövüldük. Ne acı ki o gitti, ben kaldım. Bunu İlhan için yazdığım yazılarda birkaç kez yineledim. Ama son kez olduğunu bilmediği ve bilemeyeceği son sözlerini söylediği ranzadan 15 adım ötede bir başka ranzaya yatırmışlardı beni. Benim kolum değildi boynunun altındaki kol. Uçurduğunda son soluğunu, baktığı bak son bakış benim değil. İlk kez gördüğü kardeşleri vardı başucunda. Onlardan biri kolunu İlhan'ın boynunun altında uzatan, onun soluğunu içine çeken, göğsünde kalan son soluğunu, kanla karışmış soluğunu içine çeken kardeşlerinden biri. İsmail ok atan, duruşmada, onun son anını anlatırken, Son sözlerini de öğrenecektim. Ağabeyim nasıl demiş. Nefes alamıyorum demiş. Nefes alamıyorum. İşte son sözü kardeşimin. O kadar yalın, o kadar kendiliğinden ve ölümü sanki alıştığı günlük işlerden biriymiş gibi o denli içten ki ölümü onurluyor, yüceltiyor. Gür başını yükseğe, daha yukarıya kaldırıyor. Yükselen, büyüyen, dikleşen. Yanımdaki ranzadan üzerine uzatıldığı battaniye ile birlikte alıp götürdüler kardeşimi. Omuzlarıma, karnıma, ayaklarıma bastırıyorlardı. Bırakın beni. Bir kez, son kez öpeyim kardeşimi diye yakarıyordum. Bırakmıyorlardı. İyilik ettiklerini sanıyorlardı. Çocukluk işte. 4 gün sonraydı. Halit Çelenk gelmişti. Tahliyem için dilekçe verdiğini söylüyordu. Son kez öpmek istiyorum demiştim. Halit ağabey bir kez daha uğramış. İletmiş isteğimi. Biraz bekleyin demişler. Komutanın yanına girmişler. Dönmüşler. Bu akşam serbest bırakacağız demişler. 12 Kasım Çarşamba. Ondan ayrıldıktan 5 gece sonra morgda onu görmeye gittiğimde imam yıkıyordu kardeşimi. Upuzun yatırmışlardı teneşiri. Sabun köpüğü içerisindeydi. Sonra sular götürdü köpükleri. Açıldı açık bakan gözleri. Acıya vurulan yüzü, yaralar içinde gövdesi. Zekeriya yanı başında bir yalvaç suskunluğu içinde ellerini kavuşturmuş. Onu yalnız bırakamıyordu. Ağıtlarım dönüyordu. Kuş gibi çığlık çığlığa, yaralı at gibi bayırlardan aşağı taşkınlarla akıyor, yükseliyor, yankılanıyor, tükenmiyordu. İlhan duymuyordu hiçbirini ve hiçbir şeyi. Seni görmeye geldiğim zaman ama sensiz. Soğuk teneşirde çırılçıplak. Bu yaz Akdeniz güneşinin karattığı gövdende açılmış yaraların ve akan kanların yazdığı, aralık kalan gözlerin yazdığı, yüzüne vurulmuş acının yazdığı ve artık hiçbir şeyin silemeyeceği. Göv ekinken vurup biçen, al at iken kırıp geçen, zorun ve zulmün bastırdığı günleri. Bugün de 29 Eylül gittim Sinin'e. Kalbinin üstünde yükselen 2 gül dalının ucunda 2 gül açmıştı. Siklamen kırmızısı 2 gül. Gülün kökleri saldığı toprağın altında nasıl yattığını bilmiyorum kardeşimin. Hafif sağına yatırdılar. Hafifçe o toprağa omzunu vermişti. Kan akıyordu son ak giysisinden. Hemen her şeyi, gündelik olayları, gördüğümüz şeyleri, karşılaştığımız şeyleri hemen o gün anlatırdık birbirimize. Bazen bir sevinci, bazen gelişi güzel ayrıntıları ve acıyı da bazen. Ona anlatamadım öldürüldüğünü. Ve ölümden sonraki günleri. Nasıl götürdüklerini yanımdan. Nasıl görmeye geldiğimi kendisini. Nasıl götürdüğümüzü Sinli'ye. Türkülerin her gün yinelenen sorularını da. Bugün yuvadan döndüğümüzde sularının yatağına yüzü koyun uzanıp dirseklerini yastığa dayayıp yanakları avuçları içerisinde fotoğrafına uzun uzun bakarken yakaladığımı da. Akdeniz kıyısında suları ile yan yana. Gülüyor gibisin. Arkada Akdeniz'in mavi koyu, mavi göğü, mavi çamları. Türküler bakıyor fotoğrafa uzun uzun. Babam diyor, yineliyor. Bakıyor. Başını kaldırmadan soruyor. Amca beni babama götürmedin hani? Dönüyor, gözlerimin içine bakıyor. Ne zaman götüreceksin? Neyle götüreceksin ama? Senden ayrıldıktan birkaç ay sonra ayakları üzerinde durmaya başladı Alaz'da. Sonra yürüdü. Ama türküler gibi erken konuşamadı. Söyleyebildiği birkaç sözcükten biri, baba. Dün akşam size gitmiştim. Uyumuş. Aralıkta konuşurken sesime uyandı. İçeriden Ece diye bağırıyordu. Sesimi senin sesine benzetiyor diyorum kendi kendime. Uykusunda, gecesinde bekliyor o sesi. Ve derin uykusunda bile olsa sesini, seni bekliyor diyorum. Geçen gün türkülerin masal kitaplarından birini almış. Senin duvarda asılı duran fotoğrafını uzatıyor. Gülerek baba diyor. Uzatıyor, yaklaştırıyor. Sen gene öyle bakıyorsun fotoğrafından. Elini uzatıp almıyorsun. Gülmüyorsun da. Şaşırıyor Alaz. Bir bana bakıyor. Niye almıyor, niye gülmüyor der gibi. Dönüp bir kez daha uzatıyor kitabı gülerek. Şimdi bu yazıları yazdığım küçük odamda İlhan çeviriyor, kuşatıyor beni. Duvarlarda fotoğrafları, fotoğrafları, fotoğrafları. Raflarda her birinde, her tümcesinde ekmeğinin aktığı yüzü aşkın kitap. Raflarda çoğunu cezaevine getirdiği, üzerinde el yazısıyla adımı, koğuşumu yazdığı kitaplar. Eski dergilerden çektirdiği fotokopiler, ansiklopediler. El yazısıyla gece cezaevine getirdiği, içeri gönderdiği, şimdi çerçeveli pusula. Muzaffer Erdoğan, 5. madde iptal edildi. 2-3 güne kadar gözlerinden öpmek üzere, ellerinden öperim. 2-7-74, İlhan Erdoğan. Hemen altında Şekibe ablanın el yazısı. Topyekin gözümüz aydın. Şekibe Çelenk. Dolabında büroda son pişirdiğin pilavdan artan bulgur, son pişirdiğin çorbadan kalan mercimek, çay, biraz şeker. Evde birlikte olduğumuz son gün içtiğimiz rakıdan kalan rakı. Gözaltına alındığımızda cezaevine götürülürken çıkarıp amcamın arabasında arka camına koyduğumuz iki kemer. O gün yanında götürdüğü çanta. Çantada birkaç çamaşır. Cebinde kalan yaralı Samsun paketi. Cebinde kalan cüzdanı. Kırılmış tükenmez kalem. Ölümünden bir ay sonra askeri savcıyla birlikte gittiğimiz cezaevinden aldığım ayakkabısının teki. Ve kanlı paltosu İlhan'ın. Dışarı çıkıyorum güneş. Dışarı çıkıyorum gece. Dışarı çıkıyorum yağmur serpeliyor. Dışarı çıkıyorum evlerin önünde çiçekler. Dışarı çıkıyorum tenha sokak. Dışarı çıkıyorum kalabalık bulvar. Dışarı çıkıyorum apartmanlar üstünde ay. Dışarı çıkıyorum yerde sararmış yapraklar. Dışarı çıkıyorum bulutlar akışıyor. Ve hepsi İlhan'ı getiriyor. Ben İlhan'dım diyor. Bir alıcı kuş gibi, bir yakıcı kuş gibi. Bir büyülü kuş gibi. Ben de İlhan idim. Al çavlan idim. Yanarca kuş idim. Pervan dönerdim. 21-30 Eylül 1981 Ankara Türkiye yazıları Kasım 1981 Kitapların Ölümü Uğur Mumcu İlhan Erdoğan Ankara Sıkı Yönetim Komutanlığı'nın yaptığı açıklamadan yayıncı İlhan Erdoğan Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden Mamak Askeri Tutuk Evi'ne götürülürken yolda askeri aracın içinde bir er tarafından dövülerek öldürüldüğünü içimiz acıyla burkularak öğrendik. İlhan Erdoğan, ağabeyi yayıncı ve yazar Muzaffer Erdoğan ile bazı yayınları nedeniyle gözaltına alındıktan sonra Mamak askeri tutuk evine götürülürken yolda öldürülmüştür. Ve ağabey Muzaffer Erdoğan, kardeşi İlhan Erdoğan'ın dövülerek öldürülüşünü çaresizlikten çırpınarak belki de ağlayarak gözleriyle görerek tanık olmuştur. Bundan daha acı bir tanıklık, bundan daha çok yürek kavurucu bir sahne olabilir miydi? İlhan Erdoğan, ağabeyi Muzaffer Erdoğan gibi yayıncıdır. Eğer suç işlemişse bu suçun cezasını yasalar verirdi. Kaldı ki 20. yüzyılın 3. çeyreğini aştığımız bir dönemde, bir çağda insanların düşüncelerinden, yayıncıların yayınlarından ötürü yargılanmaları demokrasiye, insan haklarına, uygarlığa aykırıydı. Öyle ya da böyle. Bir sanığın yaşama hakkı da, onuru da, kişiliği de güvence altındaydı. Suç işlemişse, suçun cezasını yargıçlar verecekti. Neydi bu saldırı? Neydi? Neydi? Bir bunalım dönemi yaşıyoruz. Olağanüstü koşulların içinden geçiyoruz. Devlet, teröre, katil çetelerine, ölüm tacirlerine, silah kaçakçılarına, arsıza, hırsıza, uğursuza karşı savaş verirken, terör ile uzaktan yakından ilgileri bulunmayan, bütün yaşamları boyunca teröre karşı çıkmış insanların, aydınların, yazar ve çizerlerin, böylesine acımasızca öldürülmelerine ya da sokak ortalarında aç bırakılmalarına hangi insan yüreği dayanır? Kurunun yanında yaş da yanar diye, böylesi olaylara göz yummanın olanağı yoktur. Devletin görevi, kuru ile yaşı ayırmak, suçlu ile suçsuzu ayırt etmek ve devlet gücünü yalnızca suçluya, teröriste, kardeş katiline, terör tüccarlarına karşı kullanmaktır. Bu olgu bir kez şaştı mı, adalet terazisini bir daha dengede tutmak, bir daha bu terazide suç ile suçluyu tartmak güçleşir. Ölümün tesellisi olmaz. İşte İlhan Erdost, gencecik yağız bir insan. Arkasında gözü yaşlı genç bir kadın. Ve iki küçük yavru bırakarak gitti. Artık kimse bu iki küçük yavrunun baba baba diye ağlayışlarını durduramaz. Gözyaşlarını dindiremez. Bir yayıncı, kitap yayınlamaktan başka bir suçu olmayan genç bir aydın. Elleri kelepçeliyken dövülerek öldürüldü. Tesellisi olmasa, teselli sayılmasa bile bu korkunç, tüyler ürpertici olayın sorumlularının yargılanmak üzere gözaltına alınmaları, çekilen acıları hiç olmazsa bir ölçüde dindirebilir. Belki İlhan Erdost geride bıraktığı kanlı pantosu ile bundan böyle bu tür korkunç olayların yinelenmesine engel olmuştur. Kim bilir? Savaşlarda tutsak düşmüş düşman askerlerine bile böyle davranılmaz. Nedir Tanrım? Nedir insanın insana böyle düşmanlığı? Nedir? Nedir? Nedir? 10 Kasım 1980. İlhan Selçuk, Diriler ve Ölüler. Ben küçükken ellerim üşürdü. Annem derdi ki, gel ısıtayım. Ellerimi avuçlarına alır, hohlar, ovuştururdu. Tenden tene yansıyan ısı, sıcağı soğuğa, soğuğu sıcağa dönüştürür. Ellerimiz arasında bir iletişim gerçekleşirdi. Sonra ellerimizden başlayan sıcaklık yüreğimize yükselirdi. O günlerde bilmezdim, dirilerin sıcak, ölülerin soğuk olduklarını. Büyüyünce öğrenecektim. Evet, ölüler soğuktur. İnsan sevdiği ölüyü okşadığı zaman hayatın sıcaklığı işlenmez ölünün tenine. Ölü dirilmez. Sen biraz daha ölürsün. Ama atalarımız demişler ki ölenle ölünmez. Oysa yaşayanla yaşamak ve ölenle ölmek hayatın doğal sürecini oluşturur. Yaşamla ölüm bir bütündür. İlhan Erdost geçenlerde dövülerek öldürüldü. Toprağı henüz taze. Kitap yayınlardı İlhan Erdost. Başka suçu yoktu. Güzel insandı. Çizgileri yumuşak, davranışları sıcak, bakışı güleçti. Dış görünümü, iç güzelliğini yansıtıyordu. Gençti, aydındı. Eşini çok severdi. Tutkundu iki kızına. Kızlarının büyüğünün adı Türküler. Küçüğünün adı Alaz. Şimdi yetim kaldılar. Neden? Bu nedenin yanıtını kovuşturma sonuçlandığı zaman ortaya çıkacak. Belki o zaman İlhan'ın yaşamdan koparılışı, ölümün anlamı, acının yakıcı yalazıyla aydınlanacak. Özgürlük tutkusunun, halk ve insan sevgisinin bedelini yaşamıyla ödemek zorunda mı kaldı İlhan Erdost? Başbakan Sayın Bülent Ulusu, İlhan Erdost'un ölümünden sonra bu konuyu da kapsayan hükümet görüşünü şöyle açıklamıştır, tane tane okuyarak. Yasalarımız, işledikleri suç ne olursa olsun, tutuklulara karşı insan haysiyetine yakışmayan davranışlarda bulunulmasını ve onlara işkence yapılmasını kesinlikle yasaklamıştır. Hükümetimiz bu husus üzerinde dikkat ve hassasiyetle durmakta ve yasalarımızın öngördüğü bu hükümlerin titizlikle uygulanmasında kararlı bulunmaktadır. Devlet, acı olaya el koymuş, suçluların cezalandırılacağı belirtilmiştir. Bekliyoruz sonucu. Diriler varsa doğada, ölüler de vardır. Nice güzelim, ölü vaktiyle yaşanmış olmasaydı dünyamızın yaşamaya değer yanı kalır mıydı? Deyişlerimize bakalım. Çoğunu vaktiyle yaşamış ölüler söylemişlerdir. Türkülerimize bakalım. En güzellerini vaktiyle yaşamış ölüler yakmışlardır. Okuduğumuz kitapları inceleyelim. En değerlilerini vaktiyle yaşamış ölüler yazmışlardır. İnançlarımızı ve bilgilerimizi gözden geçirelim. Çoğunu vaktiyle yaşamış ölüler üretmişlerdir. Ölüler yaşayanlardan güçlüdürler ve soğukturlar. Ne var ki yaşayanların hiç olmazsa yürekleri ölülerden sıcak olmak gerekir. Acaba İlhan Erdost'u öldüren kişilerin tüm duyguları eksi sonsuz derecede donmuş muydu? Cumhuriyet, 23 Aralık 1980. Oktay Akbal, türküler babasını hep bekleyecek. O gün heyecandan hafif kırmızılaşan yanaklarınla, siyah bıyıklarınla, siyah kaşlarınla, içten gülümseyen gözlerinle sen ne güzeldin kardeşim. Emniyete, nezarete geldiğinde ağabey demişti. Evden çıkarken türküler uyuyordu. Uyandırmak istemedim. Öptüm çıktım. İlhan Erdost adını kimse unutmaz. Unutmamalı da. Adalet bu korkunç olayı elbet gün ışığına çıkaracaktır. Gizli kalan cinayetlerdir ki bir toplumu çıkmazlara sokan. Bozgundan bozguna sürükleyen. 12 Eylül'e geldiysek geçmiş yıllarda işlenen nice nice cinayetin gerçek suçluları, gerçek kaynakları bir türlü ortaya çıkarılamadığı için değil mi? Bugün bile Tütengil'in, Öz'ün, Doğanay'ın, Kaftancıoğlu'nun daha kimlerin, neden, niçin, kimin emriyle, kimin eliyle öldürüldüğü tüm gerçek yanlarıyla ortaya çıkarılmış değildir. Katiller ve katilleri kukla gibi oynatıp cinayetlere iteleyenler cezalandırılmış değil. İlhan Erdoğan'ın ölümü ise çok acı. Bu acılık onun gözaltındayken birkaç sorumsuz sorumlunun itip kalkması, yumruğu tekmesi sonucunda ölmesinden ileri geliyor. Devlet yetkilileri, en başta devlet başkanı, işkencecilerin varlığından söz etmedi mi? Bunların cezalandırılacaklarını söylemedi mi? Öyleyse tüm katillerin, işkencecilerin adalet önünde hesap verecekleri, cezalandırılacakları günler uzak değildir. Hepimiz o günü bekliyoruz. Olup bitenleri unutmadan, acıları yüreğimizden atmadan. İlhan Erdoğan o sabah kızını öperek uyandırmaya kıyamadan çıkmış. Daha doğrusu çıkarılmış. Gidiş o gidiş. Ancak ölüm haberi gelmiş ardından. Ne var ki küçük kızı türküler. Ne güzel, ne anlamlı bir ad değil mi? Babasını yaşıyor sanıyormuş. İki de bir telefonla konuşuyormuş. İlhan'ın ağabeyi yazar Muzaffer Erdost. Ki şimdi İlhan'la bütünleşerek Muzaffer İlhan Erdost olmuştur. Şöyle yazıyor. Şimdi türküler telefonu açıyor. Bir numara uyduruyor. 29-5'i istiyorum diyor. Baba sen misin diyor. Amcalarımdan telefon ediyorum diyor. Ben iyiyim diyor. Sakız çiğniyorum. Acı sakız diyor. Bir makine daha mı yapacaksın diyor. Hadi güle güle diyor. Sonra kapatıyor ahizeyi. Sevinçle salona koşuyor. Babam öğleden sonra gelecekmiş diyor. Ben konuştum diyor. Alıp annemi gelecekmiş diyor. Baba öğleden sonra gelecek. Bir türlü gelmeyen o öğleden sonra. Küçük türküler inançla babasını bekleyecek. Ne zamana kadar? Küçük kafasına koskoca bir dünya gerçeği sokuluncaya kadar. Nice analar babalar var bugün de çocuklar için gözyaşı döken. Nice çocuklar var yitip giden ya da bir takım suçlamalar yüzünden gözlerden uzakta kalan. Babaları, ağabeyleri için, kız kardeşleri için acılar içinde çırpınan. Ama en acısı çocukların durumudur. Çünkü hiçbir suçu yok onların. Olamazdı. Muzaffer Erdost'u yeni adıyla Muzaffer İlhan Erdost'u 1950'de Veteriner Fakültesi öğrencisiyken tanımıştım. Nurullah Ataç'ın TDK'sındaki odasına gelmişlerdi 5-6 öğrenci. İçlerinde Orhan Duru da vardı sanırım. Sonraları Erdost yazar, eleştirmen, yayıncı olarak ün kazandı. Kurduğu yayın evinde toplumcu felsefenin, düşüncenin bilimsel yapıtlarını bir bir çıkardı. Kardeşi İlhan da Onur yayınlarını kurdu daha sonra. İki kardeş tam bir yürek ve kafa beraberliği içinde yaşadılar yan yana. O kadar birlikte olduk ki son geceyi emniyette birlikte bir kanepede yan yana yatarak geçirdik. Son fotoğraflarımızı yan yana çektiler. Birlikte dövüldük. O kadar birlikte olduk ki onu yanı başımda yitirdim. Ama benim için nedenli acı ki ben kaldım, o gitti. Canına can olamadım. Onun canı benim canım oldu. Adı benim adım oldu. Ve bütün yazdıklarımı artık Muzaffer İlhan adıyla basılsın istiyorum. Ancak o zaman İlhan'ın yaşamının düşünsel yanı, İlhan gerçeği bir ölçüde yansıtılmış olacak. Nesin yılı 1981. İkinci kaset, birinci yüzün sonu. Lütfen ikinci yüze geçiniz.